Beşinci ayrım, sayfa no 42. Emniyet raporu, kökeni Kürtlük ülküsüne bağlı. Devletin resmi değerlendirme raporlarında yer alan bilgilere göre Fethullah Gülen, Nurculuk akımının önderlerinden. İşte tartışılan istihbarat dairesinin hizmete özel kayıtlı yayınında Nurculuk şöyle anlatılıyor. 1883 yılında Bitlis ili Hizan ilçesi Nurs köyünde doğan Said-i Nursi tarafından 1925 yılında kurulmuştur. Önceleri Said-i Kürdi adını kullanırdı. Soyadı kanunu çıkınca doğduğu köyün adını soyad olarak aldı. Meşrutiyetin ilanından sonra Bitlis ve çevresinde şeyh olarak faaliyetler yürüttü. Burada edindiği ün sonrası bir ara İstanbul'a gelip siyasi faaliyetlere katıldı. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti kurucusu oldu. 31 Mart vakasına katılanlarla birlikte hareket edip yazdığı yazılarla bu ayaklanmayı körükledi ve destekledi. Kürt Teali Cemiyeti'ne üye oldu. Öğretilerin kaynağı olarak bilinen 130 parçadan oluşan Risale-i Nur külliyatından önce 1912 yılında yazdığı bir kitabında "Uyan ey Selahaddin Eyyubi'nin torunları Kürtler" diye yazacak kadar Kürt milliyetçisidir. Bu risalelerinden dolayı Said-i Nursi hakkında davalar açıldı ve Isparta'da mecbur ikamete tabi tutuldu. Risale-i Nur eserleri başlangıçta elle, Arapça harfler kullanılarak çoğaltılmaya çalışılmış, 1956 yılında Afyon Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suç unsuru bulunmadığı yolunda karar verilmesi üzerine matbaada basılmaya başlanmıştır. Genelde fikri eylemi benimseyen bu akım, eğitim ve propaganda ile laik sisteme karşı şeriatı savunmaktadır. Ancak bu amaçlarını devlete ve orduya karşı gelmeden gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Devlet kademelerinde kadrolaşma ile vakıf, öğrenci yurdu ve özel eğitim kurumlarında örgütlenme ile gitmişlerdir. Faaliyet alanları genel olarak Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlardır. Türkiye genelinde 8 ayrı grup halinde faaliyet yürüten Nurcuların önemli grup ve liderleri şöyledir. Fethullahçılar, Fethullah Gülen, Yeni Asya, Mehmet Kutlular, Yeni Nesil, M. Birinci, Met Zehra, S. Dursun, Tenvir, İ. Şentürk, Erzurum Nur Cemaati, Mehmet Kırkıncı, Yazıcı, S. Nur Ertürk, Aczi Mendi, Müslüm Gündüz. Ancak Fethullah Gülen, DGM'ye gönderdiği yazılı ifadesinde kendisinin Nurcu ve Said-i Nursi'nin ardılı olmadığını söylüyor. Sıkı yönetimin aradığı kişiler arasında. 1941 Erzurum doğumlu olan Fethullah Gülen, yörenin tanınmış din adamlarından aldığı derslerle ilk eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde öğrenim gördü ve 1958 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaiz olarak göreve başladı. 1971 Ocak ayında İzmir İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde nurculuk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle vaizlikten uzaklaştırıldı ve müstakil hareket etmeye başladı. Aynı yıl nurculuk faaliyetlerinde bulunmaktan İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından ifadesi alındı ve İzmir'den sürüldü. Daha sonra af kanunundan yararlanarak dava düşürüldü. 1972 Nisan ayında Balıkesir Edremit'e, 29 Haziran 1974 tarihinde Manisa Merkez Vaizliğine atandı. 28 Eylül 1976 tarihinde İzmir Bornova ilçe vaizliği görevine getirilen ve bu görevde bulunduğu süre zarfında vaaz bantlarının yurt çapında dağıtımını sağlayarak propagandasını yapan Fethullah Gülen, 13 Eylül 1980 tarihinde Ege Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın kendisini yakalamak üzere yapacağı operasyonu önceden haber alarak İzmir'den Erzurum'a kaçtı. 1980 Aralık ayında tayinini Çanakkale'ye yaptıran Gülen, 1981 Şubat'ında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nden 20 gün rapor aldı ve aynı yıl Çanakkale Merkez Vaizi görevinden istifa ederek Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görevlendirildi. Burdur'da yakalandı. Ama tüm bunlar olurken ismi Ege Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından 7 Şubat 1985 tarihinde yayınlanan aranan şahıslar listesinde yer alıyordu. Ve bu tarihlerde artık Gülen ismi Said-i Nursi ile birlikte anılıyor, polis koleji ve polis akademisi başta olmak üzere yatılı okul öğrenciler arasında örgütlenme ve sempatizan toplama çabaları yoğun bir şekilde sürüyordu. Gülen 1986 yılında Burdur'da yakalandı. Gözaltındayken yandaşları devreye girdi. Önce bölge ve tanıdık milletvekillerine ulaşıldı. İktidarda ANAP vardı. Turgut Özal başbakandı. Üst düzeyde yapılan girişimlerin de etkisiyle Fethullah Gülen kurtulmuştu. Gülen rahatlamıştı. Birkaç yıl sessiz durduktan sonra 1989 Mart ayında vaizlik için başvurdu. Diyanet İşleri Başkanı tarafından resmi vaizlik belgesi verilerek İstanbul İl Müftülüğü'nün belirlediği camilerde vaaz vermesine izin verildi. Bu iznin de arkasında yine devletin üst yönetiminde olan bazı yakınlarının parmağı vardı. Gülen ya takipsizlik, ya af ya da karar ertelemesiyle defalarca sanık konumundan mahkum konumuna geçmekten kurtulmuş, işini yürütmek için devletin en üst kademelerine ulaşabilmişti. Son olarak DGM'deki yargılanmasında da afla kurtulmuştu. İşte Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan ifadesi. Gülen aftan sadece 32 günde yaralanmıştı. Af 23 Nisan 1999'a değin işlenen suçları kapsıyordu. Gülen'in suç tarihi ise 21 Mart 1999 ve öncesi olarak belirtiliyor. İşte o dönemde Gülen yurt dışına çıktı ve suçlarının da yurt dışına çıkmadan önceki tarihi kapsadığı yorumu yapıldı. Yani yurt dışına çıktıktan sonra suç işlemediği ileri sürüldü. Oysa bazı hukukçular isnat edilen suçun süreklilik arz ettiği ve yurt dışına çıkmakla suç sürecinin kesilemeyeceğini iddia ettiler. Ancak mahkeme ilk yorumla hareket ederek Gülen'i af kapsamına dahil etti. Fethullah Gülen'in emniyetteki örgütlenmesiyle ilgili çalışmayı yapan, daha sonra yasa dışı telefon dinleme yaptığı iddiasıyla yargılanan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, DGM'de ifade verirken bu affın ayarlandığını ileri sürdü. Aslında bu iddiayı birçok kişi dile getirdi ama bu nasıl kanıtlanacaktı ki? Osman Ak, DGM'de af yasasının kapsadığı tarih 18 Nisan olarak düşünülmüştü. Ancak daha sonra çok ilginç olarak 23 Nisan'a çekildi. Ben bunu bizim DGM'ye müracaat tarihimiz olan 21 Nisan gözetilerek değiştirildiği düşüncesindeyim. Zira bu şekilde duyumlar geldi. Bunun da sanığın başında bulunduğu grubun siyasiler üzerindeki etkilerini gösterdiği kanaatindeyim, dedi. İddia ciddi bir iddia ama yasa çıkmıştı ve Gülen de 32 günlük bir farkla bu affın kapsamına sokuldu. Bu bir rastlantı mı? Yoksa bu af tarihi hesaplanarak mı alındı? Af tarihinde bir aylık bir kayma olsaydı belki de Gülen şu anda kırmızı bültenle arananlar listesinde olacaktı. Çünkü dava dosyasındaki iddialar kırmızı bültenlik suçları içeriyordu. Peki neydi bu iddia edilen suçlar? Ve de Gülen'in bu suçlamalara yanıtı ne oldu? Yine resmi raporlara ve dava dosyasına bakıyoruz. Gülen yemin etti. Hakkındaki iddialara Gülen'den çok avukatları cevap veriyor. Ankara DGM'de davasını devam ettiği günlerde Adalet Bakanlığı'nın bazı görevlileri ABD'ye gidip Fethullah Gülen'e sorular yöneltiyordu. Gülen'in ifadesi Türkiye ile ABD arasındaki iade ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının 25. maddesi uyarınca 6 Kasım 2001 tarihinde alındı. İfade alınırken New Jersey eyaleti noteri Mary Ann Adams ve Gülen'in iki avukatı da hazır bulunuyordu. İfade alınırken resmi tercümanın yanı sıra tercümelerde bir hata olmaması için Üçlü Kalyoncu da duruyordu. Gülen kendisini zor duruma düşürebilecek ifadelerden kaçınmak için önlemlerini almıştı. Avukatları özel tercümanı bulunuyor, cevaplardan önce kendi aralarında da konuşuyorlardı. Bu arada bir teybe de ifadelerini kaydediyorlardı. Gülen sözlü ifadesini okuduktan sonra altına şu notu düşüp imzaladı. Ben Fethullah Gülen. 6 Kasım 2001 Salı günü alınan ifademi okudum ve aşağıdaki değişiklikleri yaparak imzaladım. Hakim ifade almaya başlarken Fethullah Gülen'e doğru söyleyeceğine ilişkin yemin ettirdi. Gülen, söyleyeceğim her şeyin doğru olduğu konusunda Allah huzurunda şerefim üzerine and içerim, dedi. Gülen, soru üzerine hayatının büyük bir bölümünün İzmir ve İstanbul'da geçtiğini, 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu, annesinin adının Rabia, babasının adının Ramiz olduğunu ifade etti. Sorgucu haklarını anımsattıktan sonra sorular teker teker yöneltildi. Örgüt üyesi değilim. Soru: Türkiye'deki laik yönetim yapısını İslamcı bir yönetimle değiştirmeyi savunmak ve istemekle suçlanıyorsunuz. Size bu suçlamalar içeren bir metin verildi mi? Cevap: Evet, avukatıma verildi. Ben de hakkımdaki suçlamaları okudum. Neyle suçlandığınızı tam olarak anlıyor musunuz? Evet, anlıyorum. Bu suçlamalar konusunda herhangi bir açıklama yapmak istiyor musunuz? Hakkınızdaki suçlama konusunda ifade vermek isterseniz size sorular sorabilirim. İstediğiniz soruya cevap vermeyebilirsiniz. Evet, anladım. Herhangi bir örgüte üye misiniz? Hiçbir örgüte, hiçbir zaman üye olmadım. Herhangi bir örgütün liderliğini yapıyor musunuz? Herhangi bir örgütle hiçbir ilişkim yok. Hiçbir örgütün yönetiminde yer almadım ya da liderliğini yapmadım. Sizin bilginiz çerçevesinde sizin adınıza herhangi bir örgüt kuruldu mu? Böyle bir örgütle hiçbir ilişkim yok. Zaten böyle bir örgütün varlığından da haberim yok. Sizin herhangi bir siyasi amacınız var mı? Sadece bir amacım var. Bu da Allah'ın izniyle Allah'ı anlatmak, onun kutsallığını anlatmak. Yönetime kendinizi ya da başka birilerini sokmaya çalıştınız mı? Aksine, camilerde vaaz verdiğim geçmişteki 30 yıl boyunca başkaları tarafından çok fazla devletçi olmakta suçlandım. Devlet yanlısı, hükümet yanlısı. Hep devletin kutsallığından bahsettim. Ancak bu soruma bir yanıt değil. Yönetime kendiniz ya da başkalarını sokmaya çalıştınız mı? Hiçbir zaman böyle bir amacım ya da girişimim olmadı. Ancak her zaman şerefli ve iyi ahlaklı insanların yönetimde üst düzey görevlere gelmelerini istedim. Ancak hiçbir zaman bunu gerçekleştirmek için girişimde bulunmadım. Peki, yönetimdeki bazı kişileri değiştirmeye çalıştınız mı? Hiç böyle bir şey olmadı. Bunu rüyalarımda bile görmedim. Hiç düşünmedim. Şunu da eklemek isterim. Bana 25 yaşındayken parlamento üyesi olma teklifi kapıma, ayağıma geldi. Ben bu görev yerine Allah'a yakın olmayı, Allah'ın emrini seçtim. Gülen konuşmasının devamını getirecekti. Yanındaki özel tercümanı Rüştü Kalyoncu, bunların kayıtlara geçmemesini ve o an çalışmakta olan teybin kapatılmasını istedi. Türkiye'den gönderilen soruları Fethullah Gülen şöyle cevaplandırdı. Yönetimin laik yapısını değiştirmeye çalıştınız mı? Hiçbir zaman böyle bir eğilimim olmadı. Hiç böyle bir şey düşünmedim. Türkiye Devleti Anayasası'nın değiştirmesi için çalıştınız mı? Bu konu hiçbir zaman aklımdan geçmedi, hiçbir zaman düşünmedim. Hiç dini, bunu söylerken İslam'ı ayetleri kastediyorum, yönetimin işleyişinde ana unsur haline getirmeye çalıştınız mı? Hiçbir şekilde. Hatta aksine bunun dine karşı saygısızlık olacağını düşünürüm. Düşündünüz mü, düşünmediniz mi? Evet ya da hayır. Kesinlikle hayır. Konuşmalarınız video kasete alındı mı? Ben konuşmalarımı video kasete kaydetmedim. Başkaları kaydetmiştir. Kaydedilmiş bu konuşmalarınızın herhangi birinde Türkiye'deki laik yönetimin değişmesini savundunuz mu? Bu anlama gelebilecek hiçbir kelime sarf etmedim. Çünkü eğer sarf etseydim hakkımda dava açılırdı. Bunu biliyorum. Çünkü 40 yıldır vaaz veriyorum. Soruyu tekrarlıyorum. Kaydedilmiş herhangi bir konuşmanızda Türkiye'deki laik yönetimin değiştirmesini savundunuz mu? Evet ya da hayır. Hayır. Hiçbir zaman, kesinlikle değil. Türkiye veya başka yerlerde okullar kurdunuz mu? Hiçbir zaman kişisel olarak bir okul kurmadım. Sizin adınıza Türkiye veya başka ülkelerde okullar açıldı mı? Benim adıma açılmadı. Benim adıma değil, ancak benim cesaretlendirmemle olabilir. Çünkü benim eğitime ne kadar önem verdiğimi bilirler. Nerelerde okul açtıklarını ise bilmiyorum. Bu okullarda verilen eğitimde herhangi bir rolünüz var mı? Kesinlikle yok. Bununla hiçbir ilgim yok. Bu okullarda öğretilenlerden siz mi sorumlusunuz? Hayır, ben değilim. Hükümet sorumlu. Bu eğitim hükümetin gözetimi altında veriliyor. Bu okullarda Türkiye'deki laik yönetimin değiştirmesi konusunda eğitim verildiğine ilişkinin bilginiz var mı? Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı bu okulları inceliyor. Bugüne kadar hiç böyle bir şeye rastlanmadı. Soru şöyleydi. Bu okullarda Türkiye'deki laik yönetimin değiştirmesi konusunda eğitim yapıldığına ilişkin sizin bilginiz var mı? Okulları bilmiyorum. Hiçbir zaman bu okullarda bulunmadım. Onlara gitmedim. Said Nursi'nin varisi misiniz? Kesinlikle değilim. Kişisel olarak Türkiye'deki laik yönetimin değiştirmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Türkiye'de anayasanın değiştirmesi gerektiğine inanıyor musunuz? Buna benzer hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Türkiye'deki yönetimin dini kurallara göre, özellikle de İslami esaslara göre kurulması gerektiğine inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz derken neyi kastediyorsunuz? Türkiye'de hükümetin İslami esaslara göre kurulması gerektiğine inanıyor musunuz? Dini kurallar. Hayır, hayır. Deneyimli hakim sorularını yöneltmişti. Verilen cevaplar kendisini tatmin etmemişti. Biliyordu ama yapacağı da başka bir şey yoktu. Gülen ve avukatlarına sizin bu sorular dışında herhangi bir açıklama yapmak isteyip istemediğinizi soruyorum. Ancak yanıt vermeden önce size avukatlarınızla birlikte ne söyleyeceğinizi kararlaştırabilmeniz için süre tanıyorum dedi. Teyp kapatıldı, ara verildi. Gülen avukatlarıyla ve tercümanıyla birlikte sorulara verdiği cevapları değerlendirdi. Görüşme yeniden başladığında bu bölüm tutanağa şöyle yansıdı. Sizin ifadelerinize bazı ek değerlendirmeler yapmak istediğiniz söylendi. Ancak bu değerlendirmeler aynı zamanda ifade verirken bize sunduğunuz yazılı ifadenizin genel karakteri çerçevesinde olacak. Bu doğru mu? Evet. Yapacağınız bu açıklamalar 56 sayfalık yazılı açıklamanızda mevcut mu? Size verdiğim bu kişisel belgenin yargı ya da inceleme sürecinde dikkate alınmasını istiyorum. Evet, bu ifade alımı çerçevesinde bu belgeyi de memnuniyetle kabul ettik. Ancak yine de bir kez daha soruyorum. Bu belge sizin 2000/124 sayılı dosyaya göre hakkınıza yapılan suçlamalara karşı ifadeniz midir? Bu benim kendi ifademdir. Ve ifade noterin içeri alınmasıyla son buluyor. Ancak Gülen'in verdiği bu ek belgenin ne olduğu belirtilmiyor. Hangi iddiaya Gülen ne dedi? Fethullah Gülen yargılandı DGM'ye gönderdiği 56 sayfalık savunma metninde suçlamaları reddediyordu. Gülen savunmasında iddialar içinde montaj, değiştirme ve çıkartmalar olduğunu ileri sürerek televizyonlarda kendi sesinden ve görüntüsünden yayınlanan ve dinleyenlerin tepkisini çeken, dahası bu görüntü ve konuşmalarıyla hakkında dava açılmasına neden olan hemen her şeyin düzmece olduğunu ileri sürüyordu. Şeriat istemiyormuş. İddianamede Gülen'in amacının devletin tüm sistemlerinde İslam hükümlerini egemen kılarak teorik bir İslam diktatörlüğü kurmak olduğu ileri sürülmüştü. Gülen, Atatürk devrimlerine ve rejimine karşı herhangi bir yıkıcı tavır ya da örgütlenme içinde olmadığı biçiminde savunma yaptı. Dahası Gülen, yazı ve konuşmalarında İslam devleti ya da şeriat devleti gibi bir ibarenin bulunmadığını ileri sürdü. İddianamede Fethullah Gülen'in laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirip yerine şer'i yasaların hakim olduğu İslam devletini kurmak için okullarında beyinlerini yıkadığı gençlik ile oluşturacağı toplumu kullanmayı planladığı, demokratik usuller kullanarak ılımlı İslam görüntüsüyle kamufle edilmiş yöntemi, toplumun önemli bir kısmı tarafından kabul görmesine neden olan yurt içi ve yurt dışındaki okulları vasıta olarak kullandığı, Papa ile görüşerek sadece Türkiye'de değil dünyadaki Müslümanları yönetmeyi amaçlayan ruhani liderliği hedeflediği, siyasi parti, kişi ve bazı devlet kadroları tarafından kabul görmesi nedeniyle hedefine ulaşmada devlet rejimini istismar ettiği, dini ve siyasi yapısını sürekli canlı tutan kaynağı belirsiz finans desteğine sahip olduğu, bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershaneleri kullanarak eğitilmiş gençlerden oluşan bir taban oluşturduğu, devletin tüm kadrolarında, bütün bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı'nda kadrolaştığı iddia edildi. İddianamede Fethullah Gülen'in çoğu Haziran 1999'da bazı televizyon kanallarında yayınlanan konuşmalarında ve bazı yazılarında kuvvetin olmadığı yerde tekniğe başvurma, bela ve musibetler karşısında yıkılmadan eğilme, sonra tekrar kalkıp doğrulma, tedbirde kusur etmeme, hareket kime karşı yapılıyorsa tavrın sezdirilmemesi, adliyede ve mülkiyede var olma, esnek olup sivrilmeden, can damarlar içinde dolaşma, koşulamıyorsa yerinde zıplama, Cezayir'deki durumun yaşanmaması için erken huruç denilebilecek hareketlerden kaçınma, azınlık düşüncesiyle hareket etme gibi hususlara değindiği bizzat Gülen'den alıntılarla dile getiriliyordu. Kasetler montaj. Gülen bu iddialara ise özünde tüm bu iktibasların yani alıntıların yer aldığı yayınlanan kasetlerde kesintiler ve montajlar yapılmıştır. Aynı konuşmanın farklı televizyonlarda farklı şekillerde yayınlanması bunu açıkça göstermektedir. Kasetlerde aynen iddianamede hemen hemen bütün iktibaslarda olduğu gibi kasti tasarruflar yapılmıştır dediği uzun bir yanıt verdi. Gizli hareket etme taktiği vermesinin ülkede bulunan bazı yasa dışı menfaat gruplarının dürüst ve namuslu kişileri etkileyebileceği, engelleyebileceği gerçeğinden hareketle gerçekleştiğini belirten Gülen, dürüst devlet memurlarının bu menfaat gruplarına karşı ihtiyatlı ve gizlilik içinde hareket etmesi gerektiğini ortaya koymak için o sözleri söylediğini ileri sürdü. Gülen, içimizde İslam'a ve milli düşünceye düşman ve her fırsatta bu düşmanlığı ortaya koyan, milli düşünceden kopmuş, yabancı ideolojiler ve menfaat gruplarınca şekillendirilmiş olanlar vardır. Bunların kışkırtmalarıyla bu ülkede her İslami faaliyet ve İslam'ın her türlü tezahürü zaman zaman hücuma uğrayabilmektedir. O kadar ki yetkililer bile sık sık, mesela irtica ile mücadele edilirken, samimi dindar da vatandaşların incitilmemesi gerektiği şeklinde açıklama yapma gereği duymaktadırlar. Bu bakımdan dindar insanların dikkatle davranmaları ve yer yer tekniğe başvurmaları bazen lazım değil, elzemdir diyerek de bir başka açıdan kendini savundu. Papa ve bazı siyasilerle görüşmelerini farklı düşüncelere saygı ve diyalog çerçevesine oturtmaya çalışan Gülen, hoşgörü, diyalog ve uzlaşma düşüncelerim nedeniyle farklı din mensup ve temsilcilerinin yanı sıra zaman zaman değişik partilerden siyaset ve devlet adamlarıyla da görüşmüşümdür. Bu görüşmelerin ise özel bir politik amaç taşımadığını, şahsımın siyasi bir beklenti veya talep içinde bulunmadığımı defalarca vurguladım. Sade bir vatandaş olarak bazı görüşmeler yoluyla düşüncelerimi açıklamanın doğal karşılanması gerektiği ve bunun anayasadaki düşünce ve inanç özgürlüğünün bir ifadesi olduğu aşikardır diye yanıt verdi.